Ayrım 63.
Anti Düring, Friedrich Engels. Toplam toplumsal emek, ancak herkesin kıtı kıtına yaşaması için zorunlu olanı çok az aşan bir verim sağladığı sürece, yani emek toplum üyelerinin büyük bir çoğunluğunun bütün ya da hemen hemen bütün zamanını gerektirdiği sürece toplum, zorunlu olarak sınıflara bölünür. Salt emek angaryasına adanmış bu büyük çoğunluk yanında, toplumun emeğin yönetimi, siyasal işler, adalet, bilim, güzel sanatlar ve benzeri ortak işlerini üzerine alan, doğrudan doğruya üretken emekten kurtulmuş bir sınıf oluşur. Öyleyse sınıflar biçiminde bölünmenin temelinde iş bölümü yasası yatar. Ama bunun böyle olması, sınıflar biçimindeki bu bölünmenin zor ve hırsızlık, kurnazlık ve hile aracıyla gerçekleşmesini de, egemen sınıfın bir kez yerini yer ettikten sonra, çalışan sınıf zararına egemenliğini sağlamlaştırmak ve toplumsal yönetimi yığınların sömürüsüne dönüştürmekten geri kalmamasını da engellemez. Ama eğer buna göre sınıflara bölünmenin belli bir tarihsel yasallığı varsa, o bu yasallığa ancak belli bir zaman için, ancak belli toplumsal koşullar içinde sahiptir. Sınıflar biçiminde bölünme, üretimin yetersizliğine dayanıyordu. Modern üretici güçlerin tam bir gelişmesiyle silinip süpürülecektir. Ve gerçekten toplumsal sınıfların ortadan kaldırılması, yalnızca şu ya da bu belirli egemen sınıfın değil, ama genel olarak bir sınıfın varlığının, öyleyse sınıflar ayrılığının ta kendisinin bir anakronizm, bir çağ dışılık durumuna geldiği tarihsel bir gelişme derecesini öngerektirir. Yani üretimin gelişmesinde üretim araçları ve ürünlerin ve bunun sonucu siyasal egemenlik, kültür tekeli ve entelektüel yönetimin özel bir toplumsal sınıf tarafından sahiplenilmesinin yalnızca bir gereksizlik durumuna değil, ama ekonomik, siyasal ve entelektüel açıdan bir gelişme engeli durumuna da geldiği bir yükseklik derecesini öngerektirir. Şimdi bu noktaya ulaşılmıştır. Eğer burjuvazinin siyasal ve entelektüel baskısı artık kendisi için bile öyle sır olmaktan çıkmışsa, ekonomik baskısı her 10 yılda bir düzenli olarak yinelenir. Her bunalımda toplum kullanılmaz durumda bulunan kendi öz üretici güçleriyle kendi öz ürünlerinin yükü altında boğulur ve şu saçma çelişki karşısında çaresiz kalır. Üreticilerin tüketecek hiçbir şeyleri yoktur, çünkü tüketiciler eksiktir. Üretim araçlarının genişleme gücü, kapitalist üretim biçiminin kendisine vurduğu zincirleri parçalar. Onun bu zincirlerden kurtuluşu, üretici güçlerin durmadan daha hızlı bir ritimle artan kesintisiz bir gelişmesi ve bunun sonucu üretimin kendisinin pratik olarak sınırsız bir artışı için gerekli tek koşuldur. Hepsi bu kadar değil. Üretim araçlarının toplumsal sahiplenilmesi, yalnızca üretim üzerinde şimdi var olan yapay yasağı değil, ama üretici güçlerin ve ürünlerin, bugün üretimin kaçınılmaz sonuçları olan ve bunalımlarda son kertesine ulaşan savurganlık ve yıkımını da ortadan kaldırır. Ayrıca bugün egemen olan sınıfların ve onların siyasal temsilcilerinin lüksü tarafından gerçekleştirilen budalaca savurganlığı ortadan kaldırarak, bir üretim araçları ve ürünler yığınını topluluk yararına özgür bırakır. Toplumsal üretim araçlarıyla toplumun bütün üyelerine yalnızca maddesel bakımdan adam akıllı yeterli ve gün günden zenginleşen bir yaşam değil, ama onlara fizik ve entelektüel yeteneklerinin tam bir özgür gelişim ve kullanımını da güvence altına alan bir yaşam sağlamak olanağı bugün ilk kez olarak var, ama var. Dipnot: birkaç rakam, modern üretim araçlarının hatta kapitalist baskı altında bile çok büyük genişleme gücü üzerine yaklaşık bir fikir verebilecektir. Giffen'in son hesaplarına göre, İngiltere ve İrlanda'nın toplam zenginliği yuvarlak rakamlarla şöyle: 1814'te 2200 milyon İngiliz lirası eşittir 44 milyar mark. 1865'te 6100 milyon İngiliz lirası eşittir 122 milyar mark. 1875'te 8500 milyon İngiliz lirası eşittir 170 milyar mark. Burada verilen rakamlar Robert Giffen'ın 15 Ocak 1877'de Statistical Society'de verdiği ve Mart 1878'de Londra'da Journal of the Statistical Society'de yayımlanmış bulunan konferansından alınmıştır. Üretim araçlarına toplum tarafından el konulmasıyla meta üretimi ve bunun sonucu ürünün üretici üzerindeki egemenliği ortadan kalkar. Toplumsal üretim içindeki anarşi yerine bilinçli planlı örgüt geçer. Bireysel yaşama savaşımı son bulur. Böylece ilk kez olarak insan belirli bir anlamda hayvanlar dünyasından kesinlikle ayrılır, hayvansal yaşama koşullarından gerçekten insanca yaşama koşullarına geçer. İnsanı çevreleyen, şimdiye değin insanı egemenliği altında tutan yaşama koşulları alanı şimdi, kendi öz toplum yaşamlarının efendileri oldukları için ve kendi öz toplum yaşamlarının efendileri niteliğiyle ilk kez olarak doğanın gerçek ve bilinçli efendileri durumuna gelen insanların egemenliği ve denetimi altına geçer. Kendi öz toplumsal pratiklerinin şimdiye değin karşılarında doğal, yabancı ve egemenlik altına alıcı yasaları olarak dikilen yasaları, bundan böyle insanlar tarafından tam bir bilinçle uygulanan ve bu yoldan egemenlik altına alınmış yasalardır. İnsanlara özgü bir şey olan ve şimdiye değin karşılarında doğa ve tarih tarafından verilmiş bir şey olarak dikilen toplum durumunda yaşama, şimdi onların gerçek ve özgür eylemleri durumuna gelir. Şimdiye değin tarihi egemenlik altında tutan yabancı nesnel güçler, insanların denetimi altına girer. İnsanlar işte ancak bu andan başlayarak kendi tarihlerini tam bir bilinçle kendileri yapacak, onlar tarafından harekete getirilen toplumsal nedenler, ağır basan bir biçimde ve durmadan artan bir ölçüde, işte ancak bu andan başlayarak onlar tarafından istenen sonuçları vereceklerdir. İnsanlığın zorunluluk dünyasından özgürlük dünyasına sıçrayışıdır bu. Sonuca bağlamak için ayrıntılı açıklamamızın gidişini kısaca özetleyelim. 1. Orta Çağ Toplumu. Küçük bireysel üretim. Bireysel kullanıma uyarlanmış, bundan ötürü ilkel bir kalabalıkta bayağı az etkili üretim araçları. Ya üreticinin ya da feodal beyin doğrudan tüketimi için üretim. Yalnızca bu tüketim üzerinden bir üretim fazlasına rastlandığı yerde bu fazla satışa sunulur ve değişime girer. Yalnızca doğuş durumunda meta üretimi. Ama bu üretim daha şimdiden toplumsal üretimdeki anarşiyi tohum durumunda içerir. 2. Kapitalist devrim. Sanayinin önce yalın el birliği ve manufaktür aracıyla dönüşümü. O zamana değin dağınık bir durumda bulunan üretim araçlarının büyük atölyelerde toplanması, bunun sonucu bireyin üretim araçlarının toplumsal araçlar durumuna dönüşümü, genellikle değişim biçimine dokunmayan dönüşüm. Eski sahiplenme biçimleri yürürlükte kalır. Kapitalist ortaya çıkar. Üretim araçlarının sahibi olma niteliğiyle ürünleri de sahiplenir ve onları meta durumuna getirir. Üretim toplumsal bir iş durumuna gelmiştir. Değişim ve onunla birlikte sahiplenme, bireysel eylemler, tekil insanların eylemleri olarak kalırlar. Toplumsal ürün bireysel kapitalist tarafından sahiplenilir. Bugünkü toplumun içinde devindiği tüm çelişkilerin kendisinden fışkırdığı ve büyük sanayinin açıkça ortaya çıkardığı temel çelişki. A. Üreticinin üretim araçlarından ayrılması. İşçinin ömür boyu ücretliliğe mahkum edilmesi. Proletarya burjuvazi karşıtlığı. B. Meta üretimini yöneten yasaların gitgide daha açık bir biçimde kendini göstermesi ve artan etkililiği. Dizginsiz rekabet savaşı mı? Her fabrikadaki toplumsal örgütle üretimin bütünündeki toplumsal anarşi çelişkisi. C. Bir yanda makineli üretimin rekabet tarafından her fabrikacı için buyurucu bir yasa durumuna getirilen ve işçilerin durmadan büyüyen bir elenmesinin yerine geçen yetkinleşmesi. Yedek sanayi ordusu. Öte yanda üretimin sınırsız gelişmesi, gene her fabrikacı için buyurucu rekabet yasası. Her iki yanda da üretici güçlerin görülmemiş gelişmesi, sununun istemi, arzın talebi, aşması, aşırı üretim, pazarların tıkanması, her 10 yılda bir bunalımlar, kısır döngü. Şurada üretim araçları ve ürün, Burada işsiz ve yaşama araçlarından yoksun işçi fazlası. Ama üretim ve toplumsal gönencin bu iki çarkı birbirine geçemez. Çünkü kapitalist üretim biçimi üretici güçleri etkili olmaktan, ürünleri de daha önce sermaye durumuna dönüşmüş bulunmadıkça, ki bunu onların bolluğu engeller, dolaşımdan alıkoyar. Çelişki saçmalık olarak yayınlaşmıştır. Üretim biçimi değişim biçimine karşı başkaldırır. Burjuvazi kendi öz toplumsal üretici güçlerini daha çok yönetmedeki yetersizliğini görmüştür. D. Üretici güçlerin kendini kapitalistlere de kabul ettiren toplumsal niteliğinin kısmi tanınması. Büyük üretim ve ulaştırma örgenliklerinin önce hisse senetli şirketler, sonra tröstler, en sonra da devlet tarafından sahiplenilmesi. Burjuvazi artık gereksiz bir sınıf olarak görünür. Onun tüm toplumsal işlevleri ücretli görevliler tarafından yerine getirilir. 3. Proleter devrim. Çelişkilerin çözümü. Proletarya kamu erkliğini ele geçirir ve bu erklik gereğince burjuvazinin elinden kaçan toplumsal üretim araçlarını kamu mülkiyeti durumuna dönüştürür. Bu eylem aracıyla proletarya üretim araçlarını daha önceki sermaye niteliklerinden kurtarır ve onların toplumsal niteliklerine kendilerini kabul ettirme yolunda tam bir özgürlük verir. Önceden belirlenmiş bir plana göre toplumsal bir üretim bundan böyle olanaklıdır. Üretimin gelişmesi, çeşitli toplumsal sınıfların bundan böyle varlığını bir çağ dışılık durumuna getirir. Toplumsal üretimdeki anarşi ortadan kalktığı ölçüde devletin siyasal yetkisi uykuya dalar. En sonu toplumdaki kendi öz yaşama biçimlerinin efendisi olan insanlar, böylece doğanın da kendilerinin de özgür efendileri durumuna gelirler. Bu dünyayı kurtarma işinin üstesinden gelmek, işte modern proletaryanın tarihsel görevi. Bu işin tarihsel koşullarını ve bu yoldan niteliğini derinliğine irdelemek ve böylece bugün ezilen ve bu işi görmekle görevli sınıfa kendi öz işinin koşulları ve niteliği üzerine bilinç vermek. İşte proleter hareketin teorik dışa vurumu olan bilimsel sosyalizmin görevi. 3. Bölüm. Üretim. Buraya değin tüm okuduklarından sonra okur, bundan önceki bölümde verilmiş bulunan sosyalizmin temel çizgilerindeki evrimin hiç de Bay Düring'in gönlüne göre olmadığını öğrenmekle şaşırmayacaktır. O bu evrimi tarihsel ve mantıksal kuruntunun öteki soysuz ürünleri, dağınık görüşler, bulanık ve karışık betimlemeler ve benzeriyle birlikte kınama uçurumuna fırlatıp atmak zorundadır. Ona göre sosyalizm tarihsel evrimin zorunlu bir ürünü, hele yaşadığımız çağın yalnızca yiyip içme ereklerine dönük kabaca maddesel ekonomik koşullarının bir ürünü hiç mi hiç değildir. Çok daha talihlidir o. Bay Düring'in sosyalizmi son çözümlemede kesin bir doğruluktur. Toplumun doğal sistemidir, köklerini evrensel bir adalet ilkesinde bulur ve eğer Bay Düring onu iyileştirmek için geçmişin günahkar tarihi tarafından yaratılmış kurulu düzeni hesaba katmaktan kendini alamazsa, bu arı adalet ilkesi bakımından daha çok bir mutsuzluk olarak düşünülmesi gereken bir durumdur. Bay Düring her şeyi olduğu gibi sosyalizmini de o iki ünlü adamcağızının yardımıyla kurar. Ama bu iki kukla bundan önce olduğu gibi efendi ve uşak rollerini oynayacak yerde değişiklik olsun diye bu kez hak eşitliği oyununu oynarlar. Ve böylece Düringvari sosyalizmin temelleri dört başı bayındır bir biçimde ortaya çıkar. Buna göre devirli sınai bunalımların Bay Düring'de bizim onlara vermek zorunda kaldığımız tarihsel anlama hiç de sahip olmadıkları açıktır. Onun gözünde bunalımlar normalden rastgele sapmalardan başka bir şey değildirler ve olsa olsa daha düzenli bir düzenin geliştirilmesine neden olurlar. Bunalımları aşırı üretimle açıklama yolundaki alışılmış tarz, bunun daha doğru bir anlayışına hiç de yetmez. Bu tarz, gerçi özel alanlardaki özel bunalımlar bakımından kuşkusuz kabul edilebilir. Örneğin kitapçılık piyasasının birdenbire kamunun malı olan ve yoğun bir sürüme sahip yapıtların yayınlanmasıyla tıkanması gibi. Kuşkusuz Bay Düring yatağa ölümsüz yapıtlarının hiçbir zaman böyle bir dünya felaketine neden olmayacakları hayırsever bilinciyle girebilir. Ama büyük bunalımların nedenine gelince bu, aşırı üretim değil daha çok stoklarla sürüm arasındaki çatlağı, sonunda çok tehlikeli bir biçimde genişleten ulusal tüketimin geride kalması, yapay olarak meydana getirilmiş eksik tüketim, ulusal gereksinmenin doğal büyümesi içinde engellenmesi olurdu.
Ayrım sonu.